Anahtar Sözcükleri dinliyorsunuz. Merhabalar. Kültür, teknoloji ve sanat alemlerinde ufuk açıcı çalışmalara imza atan isimlerle sohbetlerimizde. Bugün konuğumuz Mehmet Atakan Foça. Mehmet Atakan Foça, Türkiye'de artan sosyal medya kullanımı ve politik ortamdaki eğilimler gereği ortaya çıkan dezenformasyona karşı savaşan bir isim. Bugünkü anahtar sözcüklerimiz yeni medya, haber doğrulama ve gazetecilik. Ben Sarpon Uzunoğlu, anahtar sözcüklerdesiniz. Hoş geldin Atakan.
Hoş bulduk.
Önce bize kendini tanıtabilir misin?
Tabii. Ben 2009 yılından beri gazetecilik yapan, şu anda da hali hazırda birkaç iletişim işiyle uğraşan, sivil toplumda çalışan bir gazeteciyim aslında. Birçok medya kuruluşunda staj yaptım ya da gönüllü ya da işte tam zamanlı çalışma imkanım oldu. Bunun yanı sıra BBC Türkçe'de İngiltere'de bir staj dönemim olmuştu. Orada gazeteciliğin geleceği gibi konularla tanıştım ve şu anda haber doğrulama, geleceğin gazeteciliği bu tarz alanlarda yazılar yazıyorum, içerik üretiyorum, bilgi üretmeye çalışıyorum.
Sen Türkiye'de açıkçası haber doğrulama dendiğinde akla gelen ilk isimsin şu an. Hatta tek isimsin denebilir. Yani bu nedenle şunu sormak istiyorum. Bu konuyla ilgili özel ilgin nasıl oluştu? Belirli yani olguların sonucu muydu? Yoksa bir rastlantı mıydı?
Yani şöyle zaten gazetecilik yapıyor olmamdan dolayı bazı temel şeyleri biliyordum az çok. Sonrasında Gezi Parkı yaşandığında ve ben hemen arkasından BBC Türkçe'ye staja gittiğimde bunlar arka arkaya geldi ve Gezi Parkı'nda zaten bir bu konu hakkında bir bilinç yükselmesi yaşamıştık Türkiye'de hatırlarsın. BBC Türkçe'de de haberin doğruluğunun ne kadar önemli olduğu bana tekrar hatırlatıldı. Haberi iki kere doğrulamamız gerektiği, nasıl doğrulayacağımız tekrar orada bana öğretilmeye çalışıldı. Aynı şekilde ben BBC Akademi'den aldığım eğitimler sayesinde de biraz işin teknik ve pratik kısmını öğrenmiş oldum. Türkiye'ye geri döndüğümde bu konuda daha fazla yazı okuyup kendimi biraz geliştirmeye çalıştım açıkçası. Sonrasında da doğrulama atölyeleri yaparak bu işi yaygınlaştırmaya çalıştım.
Peki doğrulama yani günümüzdeki Türkiye'nin gazetecilik pratiklerinde hem gazetelerin kendi sosyal medya hesaplarını kullanırken hem de sosyal medyadan gelen bilgi üzerinden haber üretirken ne kadar üstünde durdukları bir kavram? Geleneksel medya için konuşuyorum.
Bence hiç üzerinde durmuyorlar ya da duruyorsalar bile şu anda hali hazırda işte yaygın medyada, ana akım medyada, gazetelerde ya da haber kanallarında çalışan eski gazetecilerin diyeyim yani uzun süredir bu mesleğin içinde olan gazetecilerin ki kalmışsa onların biraz daha bu konuya daha hassas olduklarını tahmin ediyorum. Ama onun dışında bu işe yeni başlamış bizim gibi genç gazetecilerin ya da direkt dijitalin içine düşmüş gazetecilerin uzun süredir çalışıyor da olsa fark etmez. Bu konuda teknik ve pratik bilgisinin olmadığını düşünüyorum. Bir yandan haber siteleri yani web sitelerinde gazeteciden çok içerik yöneticisi çalıştırıldığı için yani aslında haber değil daha çok içeriği copy paste yapmak üzere odaklı bir iş kurgulandığı için bu konu üzerine ayrıca bir hassasiyet olmadığını düşünüyorum. Tabii bu da sonunda bizi vahim yerlere götürüyor gördüğümüz gibi.
Peki yani tabii biraz kötü örnekler üzerinden konuştuk. İyi örnek var mı?
İyi örnek... Yani benim şu anda aklıma gelmiyor. Mutlaka vardır. Belki şu anda aklıma gelmemiştir ama yani çok çok nadir. Yani şöyle hatasını düzelten, bundan pişmanlık duyan, özür dileyen bir haber sitesi ya da bir haber kanalıyla karşılaşmak artık çok güç. Yani herkes hata yapıyor. Evet, hata yapmak kötü bir şey de değil. Ama önemli olan sonuçta hatayı düzeltmek ve bunun daha fazla masum insanın canı yanmadan bir an önce geri çekilmesi sonuçta. Haber siteleri ya da televizyonlar, gazeteler günler yani her gün mutlaka hata yapıyorlar, yanlış haberler yayıyorlar. Ama önemli olan burada dediğim gibi yani özür dilemek, bu hatayı kabul etmek ve sonrasında bunu durdurmaya çalışmak. Ama bu böyle bir çaba ben neredeyse hiç görmüyorum son zamanlarda.
İletişim fakültelerinde genelde kanaat önderlerinin önemi vurgulanır. Yani hatta zaten en temel teorilerden biridir. Peki sosyal medyadaki kanaat önderleri işte fenomenler, ünlüler vesaire sence ne kadar dikkatliler bu konuda?
Ya ben onlara, daha doğrusu bu literatür onlara gatekeeper diyor, eşik bekçisi. Onlar sosyal ağlarda belli eşikleri tutuyorlar ve bir şekilde o eşiklerden geçen haberler, bilgiler daha hızlı yayılmaya başlıyor. İçlerinde mutlaka bu konuya hassasiyet gösteren, özellikle Gezi Parkı'ndan sonra bu hassasiyetini arttıran fenomenler ya da işte gatekeeper'lar var ama hala elindeki o büyük yetki alanını daha fazla retweet almak için kullanmaya çalışan, bunu doğru bilgi yaymak değil daha fazla retweet odaklı yapan çok fazla isim de var. Ama tabii şunu da söylemek lazım, yani Gezi Parkı'ndan beri insanlarda bir bilinç yükselişi oldu diyoruz ama bu sonuçta kullanılmaya kullanılmaya körelen bir refleks. Yani şüphe duymak, internette gördüğün şeye hemen atlamamak, çok fazla paylaşımı olan şeyin doğru olduğu yanılgısına kapılmamak. Bu refleks her geçen gün daha da köreliyor ve tekrar onu diriltmeye çalışmak ayrı bir çaba istiyor. Dolayısıyla yani herkesi, bütün gatekeeper'ları suçlayacak bir şey söyleyemem. Mutlaka işlerinde istisna örnekler var doğru bilgi yaymaya çalışan. Ama dediğim gibi çoğu daha fazla paylaşım almaya odaklı çalışıyor diyebilirim.
Peki sen yani yaptığın bu iş etrafında düşünürsek, biliyorsun medya okuryazarlığı uzun yıllardır hayatımızdaki bir kavram. Şimdi yeni medya okuryazarlığı kavramına geçiş yaptık. Geleneksel medyadaki doğrulama süreçleriyle yeni medyadaki doğrulama süreçleri arasında nasıl farklar var? Ve yani yeni medyadaki doğrulama sürecinde çoğu zaman da yurttaşların çok aktif olduğunu düşündüğümüzde yurttaşların hızla erişebilecekleri kaynaklar neler doğrulama bakımından?
Yani şöyle, geleneksel medyaya nazaran aslında yeni medyada daha fazla doğrulama için kullanabileceğimiz araç var. Ama şimdi şunu şöyle düşünmek lazım. Geleneksel bilginin bilgi akışı ve bilgi üretme tarzı daha sınırlı ve tek yönlü. Ama yeni medyada bu bilgi akışı çok daha hızlı ve çok yönlü. Dolayısıyla elimizdeki bu araçlar da anca karşılıyor bu kadar hızlı bilginin içerisinde doğru bilgiyi seçebilmemizi. Dolayısıyla aslında yani çok devasa farklar varmış gibi gözükmesine rağmen pratikte aynı şeyi daha fazla araçla, daha fazla emekle yapıyormuşuz gibi geliyor bana. Yani tabii kullanıcının artık bence en az gazeteci kadar, en az haber yapan insan kadar sorumluluğu var. Yeni medyada içerik üretiyorsa ya da içerik takip ediyorsa. Yani Google gibi basit arama araçlarını kullanarak bile bir haberi doğrulamak çok kolay olabiliyor bazen. Bazen sadece bir haber sitesinde gördüğümüz haberin tarihine bakmak ya da o haber sitesinin parodi haber mi üretiyor yoksa gerçek haber mi üretiyor, bunu bir kurcalamak bile yeterli olabiliyor. Çok kompleks araçlara ya da çok kompleks araştırma yöntemlerine de ihtiyaç yok. Ama hala şurada şöyle bir durum var. Yine de milyonlarca insanın evine gazete bir şekilde giriyor ya da televizyon, zaten televizyondan haberlerden izliyor insanlar ne olup ne bittiğini. Dolayısıyla bizim yeni medyada doğruladığımız şeyin buralara bir etkisinin olması gerekir. Yani geleneksel medyaya da bir etki ediyor olabildiğimiz zaman bir hatalı haberi doğrulayabilmişizdir demek ki. Yani sonuçta senin de söylediğin gibi haberciler yeni medya ortamlarından aldıkları içeriği haber kanallarına, televizyon kanallarına taşıyorlar ya da gazetelere taşıyorlar. Eğer yanlışını oraya götürürlerse bu sefer bizim ulaşamayacağımız devasa bir kitleye yanlış bilgi yayılmış olur. Aradaki en önemli fark bence bu.
Peki sen Türkiye'nin farklı bölgelerine gittin ve doğrulama atölyeleri yaptın. Hatta yani hani herkesin kolay kolay gitmediği yerlere dahi gidiyorsun. Veya işte ne bileyim çoğu zaman hani herhangi bir ücret almadan gidiyorsun. Ve bu senin için aslında ciddi bir mesai. Sen bir ekip kurmayı hiç düşündün mü? Bu yönde bir çaban var mı?
Şöyle bir çabam var. Her atölye sonrasında o atölyeye katılanlarla bir Facebook gizli grubuna dahil oluyoruz. Yani bir Facebook gizli grubu var. Ben atölye katılımcılarına isterlerse eğer o gruba katılabileceklerini söylüyorum. Ama tabii burası profesyonel bir ekip değil ve benim atölyeme gelen herkes de profesyonel değil. Hatta şunu da söyleyebilirim. Gitgide atölyeye gelen gazeteci, profesyonel ya da STK çalışanı gitgide azalıyor. Gitgide de kullanıcı odaklı bir atölyeye dönüşmeye başladı. Çünkü şunu fark ediyorum. İlgisi bu olan gazeteci ya da alanda çalışan sivil toplum uzmanlarının sayısını tüketmeye başladım. Çünkü o kadar azlardı ki 2-3 atölyede onları hemen tükettim ve şimdi sadece kullanıcı odaklı bir atölyeye doğru döndü. Dolayısıyla bu oluşturduğum ekip de profesyonel olmayan, tamamen amatör, böyle sadece doğru bir yayın gibi bir gayesi olan insanlar. Ama tabii bu ekibi büyütmek, biraz daha profesyonelleştirmek ve daha büyük bir çatı altında toplama gibi niyetlerim var. Ama nasıl gerçekleşir bundan emin değilim.
Çok teşekkür ederim Mehmet.
Ben teşekkür ederim.
Anahtar Sözcükler'de bugünkü konuğumuz Mehmet Atakan Foç oldu. Anahtar sözcüklerimiz yeni medya, haber doğrulama ve gazetecilikti. Kültür, teknoloji ve sanat alanında ufuk açıcı çalışmalara imza atan isimlerle sohbetlerimize devam edeceğiz. Ben Sarp Banuzunoğlu. Bir sonraki Anahtar Sözcükler'de görüşmek üzere.